Ege Hikayeleri, İlyas Venizis, Belge Yayınları 2. Baskı, Elence'den çeviren Üner Eyüboğlu. Bu kitap 136 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Şubat 2011. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Venizis ile Sait Faik'in yapıtları arasında bir benzerlikten söz edebiliriz. Konularının hepsi örtüşmese de, üslupları, ayrıntılarıyla ele aldıkları insan ilişkileri ve insan psikolojisinin anlatılması zor inceliklerini kelimelere döküşteki sadelik, bu benzerliği akla getiriyor. Bu kitaptaki öyküler gibi Venizis'in kahramanlarının çoğu balıkçılar, sade insanlar ve Anadolu'dan göçmüş olan muhacirler. Hikayelerinde çoğu zaman hüzün ve umutsuzluk var. Şöyle diyor Venizis: Ege'nin doğu kıyısında yaşayanlara bir sözümüz var. Eğer efsanelerimizi ve şehitlerimizi unutmamızı istiyorsanız bunu yapamayız. Ama onurlu ve önemli olan başka bir şeyi, kin gütmemeyi başarabiliriz. Tarihimizi yok saymadan halklarımızın kardeşliğini şöyle sağlayabiliriz. Bir kefeye bütün çektiklerimizi, onca yüzyılın yükünü, acılarımızı ve yurdumuzdan sökülüp atışımızı koyacağız. Öbür kefeye ise barışa karşı duyduğumuz sevgiyi, halklarımızın bir daha savaşa girişmemesi ve birbirini yok etmeye kalkışmaması gereğinin bilincini. İlyas Venizis. Yazar hakkında. İlyas Venizis, Anadolu kökenli Yunan yazarlarından ve yeni Yunan edebiyatının en önemli kişilerinden biridir. 1904'te Ayvalık'ta doğan Venizis, 15 yaşına kadar bu topraklarda yaşadı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 19 yaşındayken Yunanistan'a göçtü. İlk kitabı 1928'de yayınlandı. Eserleri arasında 3 roman, bir otobiyografik anlatı, pek çok kısa hikaye ve deneme vardır. Venizis ile Sait Faik'in yapıtları arasında bir benzerlikten söz edebiliriz. Konularının hepsi örtüşmese de, üslupları, ayrıntılarıyla ele aldıkları insan ilişkileri ve insan psikolojisinin anlatılması zor inceliklerini kelimelere döküşteki sadelik, bu benzerliği akla getiriyor. Bu kitaptaki öykülerde de olduğu gibi, Venizis'in kahramanlarının çoğu balıkçılar, sade insanlar ve Anadolu'dan göçmüş olan muhacirlerdir. Hikayelerinde çoğu zaman hüzün ve umutsuzluk vardır. Çok yankı yapmayan ilk öykü kitabından sonra 1931'de yazdığı 31.328 numara adlı otobiyografik yapıtı büyük ilgi gördü ve yabancı dillere çevrildi. Bu kitap Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra tutsak olarak geçirdiği yaklaşık 1,5 yılın hikayesidir. 31.328 ise tutsaklığı sırasında ona verilen numaradır. En çok tanınan yapıtları arasında 31.328 numaradan başka Dinginlik 1939, Eolya Toprağı 1943, Rüzgarlar 1944 adlı romanları, Ege 1941, Savaş Saati 1946 adlı hikayeleri ve deneme tarzında yazılmış yazılardan oluşan Küçük Asya Selam 1974 bulunmaktadır. Bunlardan ilk üçü bir triloji oluşturmaktadır. Ancak kendi hayatındaki olaylara göre sıraya dizildiğinde ilk önce Eolya Toprağı, daha sonra 31.328 numara ve ardından Dinginlik gelir. Venizis Eolya Toprağı'nda Ege'nin doğu yakasında yaşamış olan Rumların hayatını bir çocuğun gözünden anlatır. Hikayeye kendi büyük babasından işittiği hatıralarla başladığı için roman, geçen yüzyılın ikinci yarısıyla bu yüzyılın başı arasındaki olaylara, Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkilere tanıklık etmektedir. Batı Anadolu'nun bir barış ülkesi olduğu, Hristiyanlarla Müslümanların dostluk içinde yaşadıkları bir dönem anlatılmaktadır. Giderek çete baskınları, Osmanlı Devleti'nin Trakya'daki yurtlarından kovulan Müslümanları yerleştirmek için Rum köylerini boşaltması gibi olaylarla bu barış ve huzur ortamı son bulur. Roman ailenin gidecekleri yaban ellerde içinde fesleğen yetiştirmek için yanlarına bir avuç Anadolu toprağı alıp Yunanistan'a göçmesiyle sona erer. 31.328 numarada Kurtuluş Savaşı sonunda Venizis'in yaşının küçüklüğüne rağmen bir yanlışlık sonucu çalışma taburlarına alınışı ve mübadeleye kadar orada yaşadıkları anlatılıyor. vaktiyle Türk aleyhtarı olarak nitelenmiş ve Türkçe'ye çevrilmesi yasaklanmış olan bu kitapta, savaşın ister istemez sebep olduğu gaddarlıklar ve her iki taraftaki insanlara çektirdiklerinden başka bir şey yok. Yazar olayları kendi ağzından anlatsa da öznel değil, daha çok gözlemci bir ifade kullanmış. Gerçi tutsaklara Türkler tarafından yapılan eziyetler, kadınlara yönelik tasallutlar da dahil anlatılıyor. Ama öte yandan esirlere hoşgörü gösteren, onlara yardım eden Türkler de var kitapta. İnsanca davranan Türklerin bazılarının ailelerinin Yunanlılar tarafından öldürülmüş olduğunu da öğreniyoruz anlatılanlardan. Yunanlılar, aslında bunların çoğu Anadolu Rumlar, arasında da bencil, kendi soydaşlarını ezen insanlar var. Onlar da anlatılıyor. Küçük Asya Selam adlı kitabında Venizis 31.328 numara için şöyle diyor. Kitabımın yayınlandığı yabancı ülkelerde yaratmış olduğu izlenimlerden sadece biriyle gurur duyuyorum. Bütün eleştirmenler bu ıstırap kitabında nefretten eser bulunmadığını şaşırarak gördüler. Böyle bir şey olabilir miydi? Demek ki olabiliyormuş. Şunu da eklemek gerekir. Kendi deyimiyle bu ızdırap kitabı kesinlikle mizahtan yoksun değil. Yazar acılı olaylar arasında meydana gelen komik durumları da bulmuş ve anlatmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'te 31.328 numaranın yeniden basımı için yazdığı ön sözde yazar şöyle diyor. Bu kitap, bütün dünyayı saran bir yaz dalgası sırasında yayınlanmıştı. Şimdi başka bir savaşın sonunda tekrar yayınlanıyor. Parçalanmış yuvalarla çocukların, kadınların, yaşlıların mezarlarının ve dünya gençliğine yeniden yasa büründüğü bir dönemde. 31.328 numara o zaman bir çocuğun savaşa karşı başkaldırısıydı, şimdi ise bir yetişkinin savaşa karşı başkaldırısı. Trilojinin üçüncü kitabı olan Dinginlik'te Anadolu'daki yurtlarından sökülüp atılan insanların yeni topraklarda yaşayabilmek için sarf ettikleri olağanüstü çabalar anlatılıyor. Ege hikayeleri olarak çevirdiğimiz Ege adlı öykü kitabı iki bölümden oluşuyor. Dünya Temaları adlı birinci bölümde kendinin bir süre yaşamış olduğu Midilli Adası'nda geçen öyküler var. Bir Kuş adlı öyküde kendi ailesinden söz ediyor. Başka iki öyküde ise Türkler var. Rüya Temaları adlı ikinci bölümde ise masalımsı öyküler yer alıyor. Savaş saatinde İkinci Dünya Savaşı, Alman ve İtalyan işgali altında çekilen acılara dair hikayeler var. Venizis'in ölümünden sonra yayımlanan Küçük Asya Selam'da yine Anadolu ile ilgili yazılar yer alıyor. Kitabın son bölümünde Türk okurlarına hitap eden yazısında şöyle diyor Venizis. Ege'nin doğu kıyısında yaşayanlara bir sözümüz var. Eğer efsanelerimizi ve şehitlerimizi unutmamızı istiyorsanız bunu yapamayız. Ama onurlu ve önemli olan başka bir şeyi, kin gütmemeyi başarabiliriz. Tarihimizi yok saymadan halklarımızın kardeşliğini şöyle sağlayabiliriz. Bir kefeye bütün çektiklerimizi, onca yüzyılın hıncını, acılarımızı ve yurdumuzdan sökülüp atılışımızı koyacağız. Öbür kefeye barışa karşı duyduğumuz sevgiyi, halklarımızın bir daha savaşa girişmemesi ve birbirini yok etmeye kalkışmaması gereğinin bilincini koyacağız. Dünya Temaları, Lios. Üç genç balıkçı, bir de yaşlı. Midilli'nin kıyı kasabası Termi'de bir çınar ağacının altında oturmuş paraketaları düzenliyorlar. Usandırıcı bir uğraş bu. Avlanma işi bitip paraketalar denizden çıkartıldıktan sonra hemen yapılması gerekiyor. Oltada kalan yemlerin üzerine kırk ayağa benzeyen kırmızımsı uzun solucanlar yapışmış. Onlara dokunursan ısırgana değmiş gibi yakar elini. Asıl zararı da yemin üzerine yapıştıkları için balığın gelmesini engellemesi. Balıkçılar iğneleri ve misinaları sepetin içindeki ıslak olta yumağından tek tek ayırıp temizliyor. Sonra onları sepetin mantarına geçirerek sıralıyorlar. Termi'de çınarın altında paraketaları düzenleyen balıkçılardan ikisi kardeş, Fotiaslar, öbür ikisi ise ayvalıklı muhacirler, bir babayla oğlu. İhtiyar balıkçı, Dimitro nasıl gitti işler bu sabah diye sordu kardeşlerden birine. Bir yandan da sigara sarmak için elini şalvarına sürerek kurutuyordu. Soru sorulan hoşnut görünüyordu. Ağdan iki sepet barbunya çıktı, beş tane de sinarit dedi. Ya siz? İhtiyar omuz silkti. Bilmiyor musun, her zamanki gibi iki tavalık ispari, bir okka hani. Ya eder ya etmez. Ne olacak bunun sonu Andrea amca? Gözünü karartmazsan yaşayamazsın bugünlerde. Sana söylüyoruz. Bırak yarasayı. Sizin kayığı alıp o da bizimle beraber Lios'a gelsin. Bırak gelsin bizimle. Ama sen dinlemiyorsun. Hiç dinlemiyorsun. Hayır be evladım olmaz diye karşı çıktı ısrarlı bir sesle ihtiyar. Kararından bir adım bile geri dönmeyeceğini göstermek ister gibiydi. Bizim aile herkesten daha yoksul. Ya başımıza bir şey gelir de kayığımızı alırlarsa işimiz biter. Olmaz. Az sayıda balıkçı karşıdaki Anadolu kıyısı ve Lios adası yakınlarında balığa çıkıyordu. Anadolu bozgununun üstünden birkaç yıl geçmişti. Bu Lios Termi'den ancak 10 mil mesafede Ayvalık körfezinin dışında ıssız, kupkuru bir adaydı. Ama balık bakımından oradaki denize paha biçilmezdi. Bozgundan hemen sonra Midilli kıyılarından hiç kimse ister yerli olsun ister muhacir Lios'a yaklaşmayı göze alamıyordu. Ama daha sonraları bazı gençler bu cesareti gösterdi. Midilli'ye pek çok insan gelmişti. Bunların çoğu da ekmeğini denizden çıkarttığı için zavallı deniz ne yapsın? Kendini sıktı sıktı, sonunda kurudu, balık vermez oldu. Bir ara dinamit denediler. Kaçak avlanmaya karşı devletin teknesi geldi, bütün kıyıları denetlemeye başladı. Böylece bu kapı da kapanmış oldu. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Balıkçılardan bazıları karar verdi. Bir gece bereketli denize, Lios'a doğru yola çıktılar. Şafak vakti tepeleme dolu sepetlerle döndüler. Sonra yine gittiler. Her şey yolundaydı. Bir daha, bir daha gittiler. Ancak bir süre sonra işler kötü gitmeye başladı. Türkler kokuyu almıştı. Lios sınırdı. Kesinlikle yasaklanmış bölgeydi. Türklerin ıssız adaların etrafında devreye gezen bir motoru vardı. Ve Termili balıkçıların en çok korktuğu şey kayalıklardan birine Türklerin el koymasıydı. Termi'deki balıkçı kulübelerinde balığa çıkan bir kayığın dönmesi bekleniyordu. Bir gün, iki gün, üç gün geçti, haber çıkmadı. İki hafta sonra o taraftan bir Türk kayığıyla kayıp balıkçılardan haber geldi. Ayvalık hapishanesinden. Kayıklarına ve ağlarına el konduğunu yazıyorlardı. Serbest bırakılmaları için bir onluk banknot gönderilmesi gerekiyordu. Termi'deki balıkçı kulübelerinde büyük korku yaşandı bir süre. Kimse artık Lios'a gitmeye cesaret edemiyordu. Sonra ihtiyaç onları zorladı ve yeniden gitmeyi göze aldılar. Türkler bir kayığa el koyuyor, balıkçılar önce korkuyor sonra yine cesaretleniyordu. Zor hayat şartları ve ihtiyaçlar insanları, balıkları ve Lios'u korku, umut, bir nebze sevinç ve gözyaşından bir çember içine almıştı. İhtiyar Andreas, tekneleri ve ağlarıyla kumar oynamak isteyen ve sayıları giderek azalan balıkçıların Lios'tan getirdikleri balık dolu sepetleri görüyor, onun da canı çekiyordu. Ama içinden gelen bu dürtüyü bastırmak için dudaklarını ısırıyor, kanatıyordu. Hayır, hayır diye mırıldanıyordu. Bu bizim sonumuz olur. Haklısın baba diye onaylıyordu genç balıkçı, yarı istekli, yarı isteksiz. Ama bizimki de hayat değil. 10 dirhem hani ile ne yapılır? Bir gün gözümü karartıp gideceğim. Ne olursa olsun. Doğru söylüyor diye araya girdi Lios'a giden iki kardeşten biri. Bir taraftan da kızartılmış ahtapotunu çiğniyordu. Andreas amca mızmızlanma. Bırak gelsin bizimle. Şans bu. Ya tek ya çift. Beyaz kafa inatla sallanıyordu. Kader kadar kaçınılmaz olan tehlikeden korunmak ister gibiydi. Hayır, hayır. Zaman geçiyordu. Her seferinde gece Lios'a gitmiş olan kayıklar dönene kadar tehlike içindeki balıkçıların çocukları, karıları, anaları, gözleri denizde onları beklerdi. Ötekiler Midilli'nin güvenli sularında kalıp ispari ve hani ile yetinen balıkçılar Lios'a giden gözü kara gençlerden azıcık sitemle söz ederlerdi. Aman be birader, hem kendi başlarını yiyecekler hem de çocuklarınınkini. Kim haklı? Sanki bizim ailemiz yok mu? Lios'a gitme dürtüsüne güçlü bir şekilde karşı koyabildikleri zamanlardı bunlar. Çünkü başkalarının endişesi karşısında güvencede olmanın verdiği ilkel bir hoşnutlukla toprağa sağlamca basıyorlardı. Balıkçılar balıkları satarken hep beraber oturup oradan buradan konuşurdu. Gençler arkadaşlarına Lios'u oraya nasıl gittiklerini anlatırdı. Birikiler temkinli olanlar ise fikirlerini değiştirmeye yanaşmadan kafa sallardı. Akşamları sahildeki balıkçı kahvesinde yine aynı şey konuşulurdu. Lios, Lios. Korkuyla, heyecanla, hayranlıkla ve nefretle andıkları bir isimdi bu. Sanki onlara hem iyilik hem kötülük etmiş gibi. Onların keyfini bozmuş da ondan küfrediyorlardı. Hayatta alışılmışın dışında karşılaştığımız durumlarda yaptığımız gibi. Ama insanların alın yazısı tuhaftır. Andreas amca Tanrı'ya saygılı, ailesine bağlı bir insandı. Ne Lios ne Barbunyalar ne de öteki Fasaryalar. Kulübesinin huzurunu bozacak hiçbir şeye fırsat vermemeyi aklına koymuştu. Ama Tanrı balık iğneleri ve hani balıklarıyla da ilgilenmeye karar vermiş görünüyordu. Bir sabah oğluyla balıktan başı önüne eğik döndü. Sepetlerde ise balık iğneleri yoktu artık. Deniz onlara el koymuştu. Oltalar dipteki kayalara takılmış orada kalmıştı. Yeni misina ve balık iğnelerini bu kez borçlanarak aldı aile. Bu onları bunaltıyor, ödemek için büyük bir atılım yapmaları gerekiyordu. Tek mi, çift mi? İhtiyarın beyaz kafası inatla birkaç defa daha reddetmek anlamında sallandı. Giderek bu kafa sallamalar seyrekleşti ve yumuşadı. Uyku girmeyen gözleri kaçınılmaza alıştı. Doğrudan evet demedi. Sadece titrek elleriyle yüzüne bakmadan oğlunun omzuna hafifçe dokundu. Genç balıkçı o zaman damarlarındaki kanın ısındığını hissetti ve bakışları ciddileşti. 25 yaşında çolak bir gençti. Bir eli bilekten kesikti ama bunun yokluğunu hissetmiyor gibiydi. İşlerini mükemmel beceriyordu. Bu el meselesi 10 yıl önce başından geçmişti. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler yaklaşık 100 kişiyi alıp Ayvalık Körfezi açıklarında başka bir ıssız adaya, Yimno'ya yerleştirmişlerdi. Anadolu'da konuşsan Yimno'da işitilir, o kadar yakındır. İngilizler böyle bir silahlı güç oluşturarak Türklerin karşısında bir gözcü bulundurmak istemişlerdi. Bunlar Midilli'ye göçmüş Ayvalıklı delikanlılar arasından tek tek seçilmişti. Yimno'da onlardan ölüme meydan okumaları bekleniyordu. Bu işi ancak onlar becerebilirdi. Güçlü bir ırkın son temsilcileriydiler. Bütün ömürlerini kaçakçılıkla, şarapla geçiren, onurlarını kıran ya da arkadaşlarına yan bakan birini gözlerini kırpmadan öteki dünyaya gönderebilen insanlardı bunlar. Hem gururlu hem utangaçtılar. İçtikten sonra bir törendeymiş gibi ciddi ve suskun olurlardı. Dansa kalktıklarında davulların ağır ve dipten gelen sesiyle yavaş hareketlerle dans ederler, bunu tıpkı bir dini ayindeymişçesine aynı ritimde tekrar edip dururlardı. Her şey bu havaya uymalı, insanın kişiliği geleneğe boyun eğmeliydi. Her an patlamaya hazır bu sıcakkanlı insanlar için bu danslar yüreği hafifleten, insanın kişiliğini eritip toplumun bilinci içinde kaybolmaya zorlayan derin bir ihtiyaçtı. Yimno Adası sakinlerinin denizden gelecek tehlikelere karşı kendi silahlarından başka savunmaları yoktu. Müttefiklere ait yegane tekne 10 günde bir adaya uğruyor, erzak bırakıp geri dönüyordu. Silahlı gençler yalnız başlarına kalıp karış karış bildikleri Anadolu karasına bakıyor, yanık gurbet türküleri söylüyorlardı. Hava açıksa karşı kıyıdaki nöbetçileri seçebiliyorlardı. Karşıdakilere selam olsun diye havaya bir el ateş ediyor, ötekiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Geceleri onların türkülerini dinliyorlardı. Hele bir Türk vardı ki o söylemeye başlayınca her yer Anadolu olurdu. O zaman gençler adanın burnunda toplanıp susar, karşı sahilde türkü söyleyen adama kulak verirdi. Yağmurlu bir kış gecesinin sabahında müttefik teknesi adaya gelmiş onlara tütün ve şarap getirmişti. Çokça içmiş, geç vakit hepsi sızmıştı. Nöbetçiler bile ayık değildi. Türkler mavnalarla üç taraftan çıkartma yaptı. Yarı uykulu nöbetçiler bundan çok geç haberdar oldu. O gece gün ağarına kadar sarhoş gençler karanlığın içinde inleye inleye can çekişerek öldüler. Birkaç gün sonra müttefiklerin teknesi adaya yanaştığında gençlerin çamura batmış kanlı vücutlarının kokusu ta uzaktan burunlarına gelmişti. Sadece ölenlerden birinin 15 yaşındaki yeğeni bir mağarada gizlenerek kurtulmayı başarmıştı. Elinden yaralıydı. Kana bulanmış, korkudan şaşkına dönmüş çocuğu bitkin halde cesetler arasında dolanırken buldular. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.